Ayrım 13, sayfa 140. Ne var ki çalışanlar ve müşteriler bazen rutin ve klişelere karşı çıkarlar. Bunun sonucunda hizmet veren ve alanların davranışı hiçbir zaman tam olarak öngörülebilir değildir. Bu sonucun kesinlikle doğru olmasına karşın McDonald'slaştırmanın hiçbir özelliğinin henüz bütünüyle ortaya çıkmadığı da bir gerçektir. İnsanlar henüz McDonald'slaştırmanın demir kafesinde yaşamıyor. Aslında tam olarak öngörülebilir, tam olarak McDonald'slaştırılmış bir dünyada hiç de yaşayamayacaklarmış gibi görünüyor. Bununla birlikte insanların öngörülebilirliği giderek artan, giderek McDonald'slaştırılan bir dünyada yaşadıkları da açık. Üstelik McDonald's çalışanlarının işlerinde biraz bağımsız olması için yapacakları şeyler pek karşı koyulamaz şeyler değildir. Birincisi, fazladan hizmet sunarak ya da müşterilerle şakalaşarak rutinin biraz dışına çıkabilir. İkinci olarak gülümsemez, biraz sabırsız ya da rahatsız olmuş gibi davranır ya da müşteriyi tekrar gelmeye teşvik etmeyi reddedebilirler. Üçüncü olarak dostça pozlar, takınma gibi küçültücü davranışlardan kaçınmak için hızlı hizmet vermeyi baş uğraşları olarak seçebilirler. Bütün bunlar öbür türlü hayli rutinleşmiş olacak iş gününden çok küçük sapmalar olarak görünmektedir. Kendi paylarına müşteriler klişelere uymazlar ama fast food restoranlarında öngörülebilir şekilde davranma eğilimindedirler. Müşteriler arasında öngörülebilir davranışa 3 etmen yardımcı olur. Birincisi, müşteriler kendilerinden bekleneni gösteren ipuçları, örneğin birçok çöp kutusunun olması, alırlar. İkinci olarak da çok sayıda yapısal sınırlama onları belirli biçimlerde davranmaya yöneltir. Örneğin girişteki menü tabelasında yazılı talimatlar ve arabayla alışveriş yapılan pencereler müşterilere çok az alternatif tanır. Son olarak müşterilerin içselleştirdiği, veri kabul ettiği normlar vardır. Bir fast food restoranına girdikleri zaman bunlara uyarlar. Örneğin çocuklarım küçükken yemeğimizi bitirdikten sonra kalıntıları temizleyip çöp kutusuna atmadığım için beni kınamışlardı. Aslında çocuklarım McDonald's ajanı gibi hareket ederek bu tür ortamlarda davranış kurallarını bana öğrettiler. Ben bu normları uzun süredir içselleştirmiş bulunuyor ve başka alternatifin olmaması yüzünden bir fast food restoranına girdiğim ender durumlarda görev kabul ederek bunlara uyuyorum. İşçiler gibi müşterilerin de klişe ve rutinlerden bazı kazanımları vardır. Rutinleştirme servisin daha güvenilir, daha az pahalı ya da daha hızlı olmasını sağlayabilir, onları beceriksizliklerden koruyabilir, kendilerinden bir şey talep edilmesini en aza indirebilir ve haklarının neler olduğunu açıkça gösterebilir. Bu tür rutinler bütün müşterilere eşit davranılmasının güvenceye alınmasına yardımcı olur. Son olarak rutinleştirme birçok müşterinin haklı olarak minnet duyacağı bir uygarlık ve beceriklilik zemini yaratılmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla fast food restoranında kural ve normlar genel olarak öngörülebilir müşteri davranışına yol açar. Ama bunun istisnaları da vardır. Örneğin akılsızca klişelere uyan çalışanların tepkisiz ya da robot gibi görünmelerine bazı müşteriler olumsuz tepki gösterebilir. Tartışmalar çıkabilir, hatta kızgın müşteriler hiçbir şey almadan çıkıp gidebilir. Five Easy Pieces'taki klasik bir sahnede Jack Nicholson'ın oynadığı karakter bir lokantaya gider ve kalitesiz lokantalarda bulunan geleneksel garsonla karşılaşır. Garson kız Nicholson karakterine öfkelenir ve bir klişeye uyarak McDonald'slaştırmanın erken tezahürlerinden birini gösterir. Nicholson ısıtılmış bir sandviç istemesine karşın bu isteği yerine getirilmez. Nicholson karakteri kendisine karşılık verilmemesi şeklinde tezahür eden klişeye aksi garsona duyduğu tepkiden çok daha güçlü ve olumsuz bir tarzda tepki gösterir. Klişe ilişkinin sahte dostaneliği yalnızca fast food restoranlarını değil, McDonald'slaştırılmış toplumun bütün diğer unsurlarını da karakterize eden iştenliksiz arkadaşlığı, müşterileri çekmek ve tekrar gelmelerini sağlamak için kullanılan bir dostluğu yansıtır. Örneğin son günlerde televizyon ekranları Wendy's zincirinin sahibi Dave Thomas'ın restoranında onunla bir burger yemeye katılmaları için insanları kişisel olarak davet ettiği sahnelerle dolu. Çeşitli ortamlarda bir dizi rutinleşmiş ve klişeleşmiş ilişkiyi inceledikten sonra Leitner şu sonuca varır: bir bütün olarak bu alıntılar standart, her yerde aynı rutini sağlamaya çalışmak için bir yardımseverlik ya da verimlilik ruhu içinde bir örgüt ya da kişi için hiçbir ayrıntının çok önemsiz, hiçbir ilişkinin çok kişisel, hiçbir deneyimin çok bireysel olmadığını gösterir. Öngörülebilir çalışan davranışı. Müşterilerle ilişki fast food restoranlarında çalışanları yormaz. İşverenler diğer işleri de olabildiğince öngörülebilir kılmaya çalışıyor. Örneğin bütün çalışanlardan hamburgerleri aynı, en iyi yolla pişirmeleri beklenir. Diğer bir deyişle Frederick Taylor'ın ilkeleri, diğer görevleri olduğu kadar hamburgerleri montaj bandına dizmeye de kolayca uygulanabilir. Üstelik fast food restoranları işçilerin daha öngörülebilir biçimde görünmesi, konuşması ve hissetmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bir örnek verecek olursak, bütün çalışanlar üniforma giymeli ve makyaj, saç uzunluğu, mücevher gibi giyim kurallarına uymalıdır. Çalışanlar yalnızca işin yapılması konusunda değil, iş, müşteriler hatta fast food çalışanları olarak kendileri hakkında da düşünme konusunda talimat alırlar. Örneğin işçiler de McDonald's tavrı ve tarzı gibi şirket kültürünün içselleştirmesini sağlamak için eğitim programları hazırlanmıştır. Fast food restoranı çalışanları denetlemek için gözlem teknikleri de kullanır. Son olarak istenen şekilde davranan çalışanları ödüllendirmek için teşvikler ve davranmayanlar için de cezalar ve ardından işten atma kullanılır. Fast food müdürleri ve yardımcıları da öngörülebilir şekilde davranır. Öngörülebilir yönetsel düşünce ve davranışın yerleşmesine yardımcı olmak üzere McDonald's yöneticilerini Merkezi Hamburger Üniversitesi'ne gönderir. Bu üniversitenin tüm Amerika'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde şubeleri vardır. Hamburger Üniversitesi'ndeki profesörler bile öngörülebilir şekilde davranırlar. Çünkü müfredat bölümünün hazırladığı klişelerle çalışırlar. Bu öğretmenlerin eğittiği potansiyel müdürler McDonald's teknik vetini içselleştirir. McDonald's müdürlerini birbirinden ayırmak zordur. Daha da önemlisi daha öngörülebilir şekilde davranmalarına yardımcı olmak üzere işçileri eğittikleri ve gözledikleri için müdürler bütün restoranlarda her şeyin nasıl yapılacağını ayrıntılandıran şirket kurallarından yararlanır. McDonald's merkezi bu kuralların uygulandığından emin olmak üzere düzenli olarak müfettişler gönderir. Bu müfettişler yiyeceklerin kalite kontrol kurallarına uygun olup olmadığını da denetler. Öngörülebilir ürünler. Bunlar fast food restoranlarında verilen yiyeceklerin öngörülebilirliğini oluşturur. Basit yiyeceklerden oluşan kısa bir menü öngörülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur. Hamburger, kızarmış tavuk, pizza, taco, patates kızartması, meşrubat, shake ve benzerlerini hazırlamak görece kolaydır ve bunlar her yerde aynı şekilde müşteriye sunulur. Bu tür ürünlerde öngörülebilirlik, aynı malzemenin kullanılması, yiyecek hazırlama teknolojilerinin aynı olması ve yiyeceklerin müşteriye sunulma tarzındaki benzerlik ve aynı paketlerin kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Hamburger Üniversitesi'ndeki bir eğitimcinin belirttiği gibi McDonald's turşu dilimlerinin kalınlığına kadar her konuda standartları sahiptir. Paketleme fast food restoranında öngörülebilirliğin önemli bir bileşenidir. Fast food restoranlarının bütün çabalarına karşın malzemenin niteliği yüzünden öngörülemezlikler ortaya çıkabilir. Yiyecekler yeterince sıcak olmayabilir, tavuk kıtır kıtır ya da sert olabilir ya da bir pizza diliminde çok az kırmızı biber olabilir. Yiyecekteki küçük öngörülemezlikler ne olursa olsun paketleme burgerler için kaplar, patates kızartması için küçük kutular, pizzalar için karton kutular her zaman aynı olabilir ve yiyeceğin de aynı olacağını düşündürür. Öngörülebilir yiyecekler öngörülebilir malzeme gerektirir. McDonald's kendisine bağlı her restoranın satın aldığı et, tavuk, balık, patates ve diğer malzemenin niteliği, kalite, büyüklük, biçim ve benzeri konusunda kesin kurallar koymuştur. Daha önce de belirttiğim gibi örneğin pişirilmemiş McDonald's hamburgeri 45 gram ağırlığında 9.842 santim çapında olmalı ve %19'dan fazla yağ içermemelidir. Böylece pişirildikten sonra ekmekten taşması sağlanmış olur. Ekmekler birçok Amerikalının tercih ettiği, bazılarında hiç hoşuna gitmeyen öngörülebilir beyaz ekmekten yapılır. Harika ekmek hakkında bir akıllı şöyle demişti. Beyaz tutkalı benzinle kabartıp fırına verdiklerini düşünmüştüm. Ekmekte bu öngörülebilirliği sağlamak için buğdayın kepek ve tohum gibi bütün çiğnenebilir ve besleyici unsurları öğütülür. Diğer türlü ekmekler bayatlayacağı ya da küflenebileceği için koruyucu maddeler eklenir. Taze patates yerine önceden kesilmiş, aynı büyüklükte dondurulmuş patates kullanılır. Bütün bunlarda ve diğer birçok şeyde öngörülebilir yiyeceklerin müşteriye verilmesi, öngörülebilir malzeme ile sağlanmaktadır. McDonald's'laştırılmış bir toplumda dondurulmuş yiyeceklerin kullanımının artması ham maddelerin öngörülemezlikleriyle de ilgilidir. Ray Kroc'un sonunda taze patates yerine dondurulmuş patates kullanmasının nedenlerinden biri de yılda birkaç ay boyunca istenen çeşitlilikte patates bulmanın zorluğuydu. Buna ek olarak bütün McDonald's restoranlarında patatesin soyulması çoğunlukla Kroc'a ve yaratmaya çalıştığı sağlıklı dünyaya bir küfür gibi geliyordu. Dondurulmuş, soyulmuş ve önceden kesilmiş patatesler bu sorunu da çözdü. B. Yüksek eğitim, birbirinin aynı kitaplar. İlk öğretim okullarına ve liselere oranla insanların en az öngörülebilirlik görmeyi bekleyebileceği eğitim alanı üniversitelerdir. Ne var ki burada bile şaşırtıcı oranda öngörülebilirlik vardır. Eğitim ortamları her Amerikan üniversitesinde çok benzer görünür. Genel olarak profesörler sınıfların ön kısmında kara tahtanın önünde durur ve karşısına oturmuş öğrencilere ders verirler. Genellikle profesörün sınıfında 25 ile 50 arasında değişen öğrenci olur. Ama bu rakam 500, 1000 ya da daha fazlaya da çıkabilir. Konferans masaları bulunan bir dizi küçük seminer odası profesörlerle çok daha az sayıda öğrencinin daha doğrudan etkileşimde bulunmalarını sağlar. Birçok yüksekokul ve üniversitede özellikle ders programının alt düzeylerinde benzer dersler vardır. Bunun bir nedeni de tüm ülkedeki öğretmenlerin genellikle sınırlı sayıda ders kitabından seçme yapmaları ve bu kitapların sınıfları yapılandırma eğiliminde olmasıdır. Ders kitabı sanayisinde bütün düşük düzeylerdeki metinlerin birbirine benzemesine yönelik çok büyük bir baskı da vardır. Bunun kilit önemli bir öğesi de yayımcıların çok satan kitapları taklit etme isteğidir. Öngörülebilir kitaplar, öngörülebilir dersleri ve daha genel olarak öngörülebilir bir eğitim deneyimine yol açar. Ders kitaplarında birçok açıdan benzerlik vardır. Çoğunlukla aynı büyüklükte, aynı sayfa kalınlığında ve aynı sözlük bibliyografya ve dizin yapısındadır. Her bölüm çoğunlukla aynı formattadır. Bölüm düzeni, giriş, yan tartışmalar için kutular, resimler, bölüm sözlüğü ve özet. Test usulü sınavın ortaya çıkmasıyla testler de son derece öngörülebilir hale gelmiştir. Böyle bir sınava giren öğrenci 4 ya da 5 yanıtı olan bir soruyla karşılaşacağını bilir. Seçeneklerden en az ikisinin doğru olmadığının hemen belli olması, dolayısıyla pratik zekalı bir öğrencinin yalnızca 3 seçenekten birini seçmek zorunda kalması da büyük olasılıktır. Notlar bilgisayar tarafından verilir, dolayısıyla profesörlerin ya da lisans üstü öğrencilerinin öznel not verme olasılığı azdır. Sınavlar ve notlar, not verenin ruh haline çok daha bağımlı olan konulu sınavlardan çok daha öngörülebilir durumdadır açık ki. Bunlar ve McDonald'slaştırmanın birçok diğer unsurunun üniversitelerde bulunabilmesine karşın, üniversiteler henüz söz gelimi fast food restoranlarındaki kadar McDonald'slaştırılmış değildir kuşkusuz. Örneğin üniversitelerde görece az ilişki klişeleşmiştir. Ders verme tarzında rutinleşmiş bir nitelik vardır. Ama başkalarının yarattığı bir klişeyi kullanmakla aynı dersi defalarca kullanmak arasında büyük bir fark da vardır. Ayrıca üniversite çalışanların, özellikle de profesörlerin öngörülemez şekilde davranma şansı bir fast food restoranındaki işçilerinkinden daha fazladır. C. Sağlık. Bilgisayarla tanı koyma. Tarihsel olarak tıp hiçbir şekilde öngörülebilir olmamıştır. Özel çalışan doktorlar genellikle kendi yöntemlerini kullanarak özerk çalışırlar. Hastane ya da grup uygulamalarına dahil oldukları zaman bile davranışlarını daha öngörülebilir hale getirebilen örgütsel kısıtlamalardan büyük oranda muaftırlar. Çok çeşitli güçler tıbbı daha büyük öngörülebilirlik yönüne doğru itmektedir. Yani çeşitli tıbbi uygulamalar standartlaşmaya başlamıştır. Bürokrasilerin doktorlar üzerindeki, özellikle de onlar için çalışan doktorlar üzerindeki etkisinin artması tıpta çok daha fazla öngörülebilirliğe yol açıyor. Bütün bürokrasiler gibi tıp kurumları da bir dizi kural, yönetmelik ve resmi denetime bağlıdır. Bunlar doktorları sınırlar ve mesleklerini daha öngörülebilir şekilde uygulamalarına yol açar. Yani doktorların davranışları fazla değişmez. Bir yerde ya da bir zamanda verilen tıbbi kararlar başka yerler ya da başka zamanlarda verilenlerle aynı olur. Kar amacı güden kurumların tıbbı bu yöne yöneltmeleri büyük bir olasılıktır. Karlılığı ve karlılıkta öngörülebilir artışları güvence altına almak için çalıştırdıkları doktorlardan gittikçe daha fazla öngörülebilirlik talep ederler. Kurum ne kadar büyük olursa öngörülebilirlik baskısı da o kadar büyük olur. Dev tıp şirketlerine yönelik eğilim bu gelişimi kesinlikle desteklemektedir. Mac doktorların ortaya çıkması da daha fazla öngörülebilirliğe yönelik eğilimi gösterir. Üçüncü tarafların maliyetleri denetlemeye yönelik baskıları da tıpta daha fazla öngörülebilirliğe yol açacaktır. Hastanede yatma süresi ya da gereken testler gibi bağımsız kararları doktor yerine federal politikalar ve özel üçüncü taraf ödeyiciler vermektedir. Doktorun daha az öngörülebilir, öznel yargılarının yerini gelişmiş tıp teknolojilerinin mümkün kıldığı daha nesnel yargıların almasına yönelik bir eğilim de var. Dolayısıyla doktorun artık bir damarın tıkalı olup olmadığını belirlemek için bir dizi test yapmasına gerek yok. Böyle bir tıkanmanın var olup olmadığını nesnel olarak gösteren bir arteriyogram isteyebilir. Bir gözlemci şöyle diyor. Tıp artık öyle bir noktaya gelmiştir ki tanı kararlarının öznel kanıtlara, hastanın duygularına ve doktorun hasta üzerindeki gözlemlerine dayanması yerine laboratuvar işlemlerinin ve mekanik elektronik aygıtların sağladığı nesnel kanıtlara dayalı kararlar verilmektedir. D. İş yeri. Şakaların bile provası yapılır. Çalışma ortamları olarak bürokrasiler diğer örgütlenme türlerinden çok daha öngörülebilir şekilde çalışır. Bürokraside insanlar bir dizi sorumluluk ve istenen davranışlarla tanımlanmış makamlarda bulunur. Bir makamı işgal eden kişiden bu beklentileri karşılaması beklenir. Dolayısıyla müşteriler ya da meslektaşlar bir makamdan o makamda kim olursa olsun aynı performansı bekleyebilir. Biraz bağımsızlık şansı olmasına karşın belirli bir makamdaki kişiler ceza almadan ya da işten atılmadan görevlerini yerine getirmeyi reddedemez ya da farklı yapamaz. Bir bürokraside net bir makam hiyerarşisi de vardır. Böylece insanlar emirleri kimden alacaklarını ve kime emir verebileceklerini bilirler. Yani bürokratlar genellikle isteyen herkesin emirler verebileceği bir ortamda çalışmazlar. Üstelik bir bürokrasideki hemen her şey yazılı halde bulunur. Dolayısıyla kurumun kural ve yönetmeliklerini okuyanlar kendilerinden ne beklendiğini bilir. Hemen tüm akla uygun durumlar hakkında yazılı formlarla bir sorunu çözmek çoğunlukla belirli bir formu doldurmaktan fazla iş gerektirmez. Dolayısıyla bürokrasiler en azından 3 önemli açıdan öngörülebilirlik içerir. Makamlar, hiyerarşiler ve belgeler. Taylor'ın geliştirdiği bilimsel yönetim de öngörülebilirliğe büyük vurgu yapmaktadır. Bir işi yapmanın tek en iyi yolunu bulmaya çalışırken Taylor her işçinin kullanabileceği bir yaklaşım geliştirmeye uğraştı. Öngörülebilirliği büyük oranda standartlaşma başlığı altında ele aldı. Birçok yöneticinin işçilerin kendi araç ve yöntemlerini seçmesine izin verdiğine inanıyordu. Bu seçimin işçilere biraz bireysellik kazandırmasına karşın Taylor bunun düşük üretkenliğe ve kalitesizliğe yol açtığını düşündü. Bunun yerine alet ve işlemleri tam olarak standartlaştırmaya çalıştı. Aslında kötü standartların hiç standart olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyordu. Çünkü standartlar hiç değilse üretkenlik ve kalitede biraz gelişme sağlardı. Taylor, bütün işçilerin belirli bir işi tam olarak aynı şekilde yapmalarını ve dolayısıyla tutarlı biçimde yüksek kalitede iş çıkarmalarını sağlayan net ve ayrıntılı standartları tercih ediyordu elbette. Standartlaştırılmış alet ve işlemler tutarlı üretimi de sağlayacaktı. Montaj bandı da öngörülebilir iş ve ürün olasılığını arttırdı. Montaj bandının alternatifi olan kalifiye işçi kullanmaya yöntemi bazı sorunlar yaratıyor. Kullanma yöntemi bazı sorunlar yaratıyordu. Her kalifiye işçinin yaptığı işlemler kişiden kişiye, zamandan zamana değişen öngörülemez işlemlerdi. Aynı şekilde bitmiş ürünlerde küçük ama önemli farklar da ortaya çıktı. Bu da ürünlerin işlevi ve kalitesinde öngörülemezliklere neden oldu. Örneğin bir araba diğerinden daha iyi çalışabiliyor ya da çok daha az arıza yapabiliyordu. Montaj bandı bu öngörülemezliğin büyük kısmını yok etti. İleri düzeyde uzmanlaşmış işçiler bir ya da birkaç işçi aynı şekilde yapıyorlardı. Kendilerinden beklendiği şekilde çalışmazlarsa kalite kontrol uzmanları hataları yakalıyordu. Bunların sonucunda bitmiş ürünler az sayıda kalifiye işçinin ürettiklerinden çok daha öngörülebilirdi. Örneğin bir montaj bandından çıkan tüm arabalar hemen hemen aynıydı. Performans ve kaliteleri ise birbirine çok daha yakındı.